Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. Bahar 1553. 9. ayrım. Nisan'da eve babamın yanına gitmeme izin verildi. 4 aylık maaşımı ona götürdüm. İngiltere'ye ilk geldiğimizde bana aldığı olan kıyafetlerini giydim ama kollarının kısa geldiğini fark ettim. Ayakkabılarımsa büyüyen ayaklarım olmadı. Arkalarını kestim ve şehre öyle pasaklı pasaklı yürüdüm. Yakında sana elbise giydirmek zorunda kalacaklar dedi babam. Şimdiden kadınsı bir halin var. Saraydan yeni bir haber? Yok dedim. Herkes sıcak havayla beraber kralın güçlenip kuvvetlendiğini söylüyor. Herkesin yalan söylediğini eklemedim. Tanrı onu kutsasın, başımızdan eksik etmesin dedi babam dindarlar gibi. Daha çok şey öğrenmek istermiş gibi yüzüme baktı. Ya Lord Robert, onu görüyor musun? Rengimin değişmeye başladığını hissedebiliyordum. Arada bir. Ona Lord Robert'ı en son ne zaman gördüğümü, saati saatine, dakikası dakikasına söyleyebilirdim. Benimle konuşmamıştı, hatta belki beni görmemişti bile. Atına binmiş, nehir kenarına, çamurlu arazide, balıkçıl avlamaya gidiyordu. Siyah bir pelerin giymiş, kurdelesine siyah taşlı bir broşla siyah bir tüy tutturduğu siyah bir şapka takmıştı. Bileğinde ibikli bir şahin vardı ve bir elini şahini dengede tutmak için yana açmış, diğer eliyle toynakları hevesle toprağa döven şahlanmış atını dizginliyordu. Masallardaki prensler gibiydi, gülüyordu. Onu Times'ın üzerinde rüzgarda salınan bir martıyı seyreder gibi seyrettim, günümü aydınlatan bir güzellik olarak. Onu bir erkeği arzulayan bir kadın gibi değil, kutsal, her yönüyle mükemmel ama ulaşılmaz bir nesneye tapar gibi seyrettim. Çok büyük bir düğün olacak dedim sessizliği doldurmak için. Lord Robert'ın babası ayarlıyor. Kim evleniyor diye sordu babam dedikoducular gibi meraklı meraklı. Parmaklarımla 3 çift saydım. Lady Catherine Dudley, Lord Henry Hastings'le, Grey'lerin 2 kızı da Lord Guildford Dudley ve Lord Harry Herbert'la evlenecek. Ve sen bu insanların hepsini tanıyorsun öyle mi diye gürledi babam, her babanın duyacağı gibi gurur duyarak. Başımı iki yana salladım. Hayır, sadece Dudley'leri tanıyorum dedim. Onların da hiçbiri üniformamı çıkarttığımda beni tanımaz. Ben sarayın en alt kademe hizmetkarlarından biriyim baba. Bana ve kendine birer dilim ekmek kesti. Bayattı, dünkü ekmekti. Bir tabakta küçük bir parça peynir vardı. Odanın diğer yanında bir parça et duruyordu. Bunu da İngilizlerin yemekte her şeyi, eti, ekmeği, pudingi aynı anda sofraya koymasına meydan okuyarak daha sonra yiyecektik. İçimden ne yaparsak yapalım, şu an içeri giren biri bizim kendi dinimizce doğru olan biçimde, yani süt ürünleri ve eti ayırarak yemek yediğimizi hemen fark edebilir diye düşündüm. Babamın incecik derisine ve benim kapkara gözlerime bakan herkes, Yahudi olduğumuzu anlar, Hristiyanlığa döndüğümüzü söyleyebilir. Lady Elizabeth'in tutkusu nedeniyle övgülere boğduğu gibi aynı tutkuyla kiliseye gidebilirdik ama herkes bizi Yahudi olarak bilecek, bizi talan etmek ya da suçlamak isteyen herkese bu bir bahane olacaktı. Grey kardeşleri tanıyor musun? Hemen hemen hiç dedim. Kralın kuzenleri. Dediklerine göre Lady Jane evlenmek istemiyor, sadece kutsal kitapları için yaşıyormuş. Ama annesiyle babası döve döve ona evet dedirtmiş. Babam başıyla anladığını gösteren bir işaret yaptı. Ailelerin kızlarına zorla kendi istediklerini yaptırması olağan dışı bir durum değildi. Başka? Diye sordu. Ya Lord Robert'ın babası Northumberland dükü? Kimse ondan hoşlanmıyor. Sesimi fısıldar gibi alçalttım. Ama adam sanki kral gibi. Kralın odasına girip çıkıp ardından şunların bunların kralın emri olduğunu söylüyor. Onun aleyhine kim ne yapabilir? Daha geçen hafta komşumuz olan portre ressamını alıp götürdüler dedi babam. Bay Tuller'ı, Katolik ve kafir olduğunu söylediler. Sorgulamaya soktular ve bir daha da geri gelmedi. Birkaç sene önce Meryem anamızın resmini kopyalamış. Biri evini arayıp resmi gizlediği yerden bulup çıkartmış. Altında Tuller'ın imzası varmış. Başını iki yana salladı. Kanunlar öyle anlamsız ki diye sızlandı. Neyle suçlarlarsa suçlasınlar, dayandıkları bir mantık yok. Adam resmi yaptığı dönemde bu bir suç değildi. Şimdi kafirlik oldu. O resmi yaptığında bir sanat eseriydi. Şimdi ise suç aleti. Resim değişmedi. Değişen kanunlar ve kanunları henüz var olmadıkları yıllara da uyguluyorlar. Daha kanunu koymadıkları, yazmadıkları yıllara. Bu insanların hepsi barbar, mantık falan kalmamış. İkimiz de göz ucuyla kapıya baktık. Sokak sessiz, kapı kilitliydi. Sence buradan gitmeli miyiz diye sordum çok alçak sesle. İlk kez anlamıştım ki gitmek istemiyordum. Babam düşünceli düşünceli ekmeğini çiğnedi. Henüz değil, dedi ihtiyatla. Ayrıca güvende olabileceğimiz neresi var ki? Katolik Fransa'da olmaktansa Protestan İngiltere'de olmayı tercih ederim. Biz artık iyi reformcu Hristiyanlardanız. Kiliseye gidiyorsun değil mi? Günde iki, bazen üç kez diye onu onayladım. Saray her yapılanı gözlüyor. Ben de kiliseye gittiğimi herkese gösteriyorum. Bağış da yapıyorum. Kiliseye ödeneklerimi de yatırıyorum. Daha fazlasını istesek de yapamayız. Birlikte vaftiz olduk. Kim aleyhimizde bir şey söyleyebilir ki? Yorum yapmadım. İkimiz de biliyorduk ki herkes herkese hakkımızda her şeyi söyleyebilirdi. Kilise geleneğini insan yakmaya dönüştürmüş ülkelerde kimse ibadet biçiminden, hatta hangi yöne dönerek ibadet ettiğinden dolayı bile suçlanmayacağından emin olamazdı. Eğer kral hastalanıp ölürse, diye fısıldadı babam, o zaman Lady Mary tahta geçer ve kadın Katolik. Acaba bütün ülkeyi yeniden Katolik mi yapar? Neler olacağını kim bilebilir, dedim. Aklımdan bir sonraki tahtın sahibini Jane olarak adlandırışım ve Lord Robert'ın buna hiç şaşırmaması geçerken. Ben olsam büyük taht bahsimi Lady Mary'ye oynamazdım. Bu oyunda senden benden çok daha büyük oyuncular var baba ve onların ne planladığını bilmiyorum. Tahtı Lady Mary devralırsa ve ülke yeniden Katolik olursa dükkandaki birkaç kitabı elimden çıkarmam gerekir, dedi babam endişeyle. Biz iyi Lüteryan bir kitapçı olarak biliniyoruz. Elimi yüzüme götürüp yanaklarımdaki isi silmeye çalışır gibi yüzümü ovuşturdum. Hemen elime uzandı. Yapma Guarida, endişelenme. Ülkedeki herkes değişmek zorunda kalacak, sadece biz değil. Herkes aynı durumda olacak. Ters duran sürahinin içinde gizli ışığıyla alev alev bizim tanrımız için yanan sebat mumumuza baktı. Ama biz aynı durumda değiliz işte, dedim. John Dee ve ben kendini dine adamış alimler gibi her sabah okuduk. Çoğunlukla bana İncil'i Yunanca okumamı, sonra aynı metni Latince tekrarlamamı emrediyor, böylece çeviriyi karşılaştırıyordu. İncil'in en eski bölümleri üzerinde çalışıyor, dünyanın yaratılışı üzerine yazılan sırları açığa çıkartarak bunları süslü metinlerden ayırmaya uğraşıyordu. Elini başına dayayarak oturuyor, ben okurken not alıyor, arada bir aklına bir düşünce gelmiş gibi beni durdurmak üzere elini kaldırıyordu. Bu benim için kolay bir işti. Anlamama gerek kalmadan dümdüz okuyor, nasıl okunduğunu bilemediğim bir kelime olduğunda ki böyle bir dolu kelime vardı, tek tek harfleri söylüyordum. Ve Bay D, kelimenin ne olduğunu anlıyordu. Elimde olmadan onu sevmeye başlamıştım. Çok kibar ve anlayışlı bir adamdı ve onun sonsuz yeteneklerine olan hayranlığım gittikçe büyüyordu. Bana göre onda neredeyse doğal bir anlama yeteneği vardı. Kendi başınayken matematik okuyor, şifre ve sayılarla oyunlar oynuyor, olağanüstü karmaşık akrostişler ve bulmacalar üretiyordu. Hristiyanlık aleminin büyük düşünürleriyle mektuplaşarak teorilerini paylaşıyor, kim olursa olsun çalışmalarında geçen sorgulamaları yasaklayan Katolik Engizisyonu'ndan daima bir adım önde gidiyordu. Sadece Lord Robert'la oyun oynayabildiği bir oyun icat etmişti. Adı çoklu zeminde satranç olan bu oyun için Bay D, pahlanmış camdan oyuncuların düz gidebildiği gibi aşağı ve yukarı da gidebileceği üç boyutlu bir satranç tahtası üretmişti. Bu öyle zor bir oyundu ki Lord Robert'la bazen haftalarca aynı eli oynuyorlardı. Diğer zamanlarda iç kısımdaki çalışma odasına kapanıyor, bütün bir akşam üzeri ya da bütün bir sabah hiç ses çıkarmıyordu. Ve ben biliyordum ki orada aynasına bakıyor, bizim dünyamızın ötesindeki dünyada var olması gerektiğine inandığı ama çok nadiren ucundan yakalayabildiği ruhlar dünyasında olan biteni görmeye çalışıyordu. Odasında taştan minik bir koltuk ve taşa oyulmuş minicik bir şöminesi vardı. Burada kömür yakar, tepesine içi suya atılmış bitkilerle dolu cam kaplar asardı. Karmaşık bir biçimde birbirine bağlanan cam tüpler sayesinde bir şişeden diğerine likör sızar, sonra bekler ve soğurdu. Bazen orada saatlerce kalır ve ben onun için sayfalar dolusu sayıyı temize çekerken, sadece kaplara sıvı doldururken camlardan gelen tokuşma sesini ya da minik ateşi harlandıkça tüplerin tıslayışını duyardım. Akşam üzerleri Will Somers'la kılıç dövüşümüzü çalışıyor, komikliği bir yana bırakıp gerçekten dövüşe odaklanıyorduk ki bir gün bana bir soytarıya göre övülecek kadar iyi kılıç kullandığımı, bir gün başım belaya girerse paçamı kurtarmak için kılıç kullanabileceğimi söyledi. Gerçek bir İspanyol asilzadesi gibi, dedi. Ben işime yarayacak bir yetenek kazanmaktan mutluydum ama kral bu kadar hastayken derslere devam etmenin anlamsız olduğuna karar verdik. Mayıs ayına kadar Strand'daki Durham House'a verilecek olan büyük düğün ziyafeti için görevlendirilmiştik. Dük çocuklarına zihinlere kazınacak bir düğün yapmak istiyordu ve Will ile ben şaşalı akşam yemeği eğlencesinin bir parçası olacaktık. Bunu bir kraliyet düğünü gibi düşünebilirsin, dedi Will bana muzip muzip. Nasıl? Diye sordum. Parmağını dudaklarına götürdü. Jane'in annesi Frances Brandon, Kral Henry'nin yeğeni. Kralın kardeşinin kızı. Jane ve Catherine, asil kandan gelen kız kardeşler. Evet, dedim. Ne olmuş? Jane bir Dudley ile evlenmek zorunda. Evet, dedim hiçbir anlam veremeyerek. Şimdi kim Dudley'lerden daha asil? Diye sordum. Kralın kız kardeşleri, dedim. Jane'in öz annesi ve diğerleri de. Arzulama açısından bakarsan iş öyle değil, diye açıkladı Will tatlı tatlı. Arzulama açısından baktığında dükten daha asil bir kan taşıyan kimse yok. Tahtı öyle istiyor ki kokusunu alabiliyor. Neredeyse ham yapıp midesine indirecek. Will anlayamayacağım kadar ileri gitmişti. Ayağa kalktım. Anlamadım, dedim uzatmadan. Böyle katakullilerle kafanı yormayacak kadar akıllı bir çocuksun, dedi ve başımı okşadı. Kılıç dövüşümüzü dansçılar ve maskeli danslar takip etti. Ardından hokkabazlar sahneye çıktı. İşten alnımızın akıyla sıyrıldık. Konuklar benim zaferle sonuçlanan yeteneğime, Will'in taklalarına ve görünüşümüzdeki zıtlığa kahkahalarla güldü. Will upuzun, sırık gibi kılıcını bir o yana bir bu yana savuruyor, ben zarif ve kararlı onun etrafında dans edip minicik kılıcımı saplıyor, onun saldırılarını bertaraf ediyordum. Esas gelin, altın rengi gelinliğinin üzerindeki inci işlemeler gibi bembeyazdı. Damat gelinden ziyade annesine sokulmuştu ve ne damat ne de gelin birbirine bir kelimeden fazla laf etti. Jane'in kız kardeşi de kendi sözlüsüyle aynı törende evlenmiş, kocasıyla kadeh tokuşturup aynı aşk kadehinden tutkuyla içkisini yudumlamıştı. Ama Jane ve Guildford için tezahürat başladığında, altın kadehini kocasının şerefine kaldıran Lady Jane'in elinin neredeyse geri gittiğini fark ettim. Gözleri kıpkırmızı, dolu doluydu. Gözlerinin altında yorgunluğunun belirtisi olan koyu halkalar, boynunda parmak izlerine benzeyen izler vardı. Sanki biri evlenmeye razı olana kadar onu boynundan tutup sarsmış gibi görünüyordu. Gelin birasına neredeyse hiç dokunmadı. Yutkunduğunu hiç görmedim. ''Ne dersin soytarı Hena?'' diye bağırdı Nordenberland dükü bana salonun diğer ucundan. ''Sence şanslı bir gelin mi olacak?'' Yanımdakiler bana döndü ve ben o tanıdık sarhoşluk duygusunu hissetmeye başladım. Kehanet gelmeden önceki o belirgin sarhoşluğu. Durdurmaya çabaladım. Bu saray dünyada doğruların söylenebileceği en son yerdi. Kelimelerin ağzımdan dökülmesini engelleyemedim. ''Bugünden daha şanslı olmayacak.'' Lord Robert bana ihtiyatlı bir bakış fırlattı ama ağzımdan çıkanları geri alamazdım. İçimden geldiği gibi konuşmuştum, bir saraylı adabıyla değil. Hislerim bana boynunda morluklarla evlenerek baştan kötü başlayan Jane'in şansının bundan sonra da hızla baş aşağı olacağını söylüyordu. Ama Dük sözlerimi oğluna yapılmış bir iltifat olarak algılayıp bana güldü ve kadehini kaldırdı. Guildford ahmağın önde gideni annesine dönüp kocaman gülümserken Lord Robert gözlerini hafifçe kapatıp sanki orada olmamayı tercih edermiş gibi başını iki yana salladı. Dans ediliyordu ve gelin kendi düğününde dans etmeliydi ama Lady Jane katır inadıyla koltuğundan kımıldamadı. Lord Robert onu kibarca dans alanına götürdü. Geline bir şeyler fısıldadığını gördüm. Lady Jane hüzünlü bir gülümsemeyle ona baktı, sonra elini onun eline uzattı. Gelini neşelendirmek için ne söylediğini çok merak ettim. Dansçıların durup sıralarını beklediği arada dudakları gelinin kulağına öyle yakındı ki aklımdan Lady Jane Robert'ın nefesini çıplak ensesinde hissediyor olmalı diye geçirdim. Onu gıptayla izledim. Onun yerinde olmayı Lord Robert'ın o uzun parmaklarının elime ya da koyu gözlerinin yüzüme dokunmasını istemiyordum. onları güzel bir portreye bakar gibi izledim. Robert'ın yüzü baykuş gibi sert bir profille ona dönüşü, gelinin solgun teninin onun sıcaklığıyla renklenişi. Saray erkanı sanki bu tür düğünler müthiş eğlenceliymiş gibi geç saatlere kadar dans etti. Sonra bu üç çift yatak odalarına alındı ve üstüne gül yaprakları serpilmiş, gül sularıyla şenlendirilmiş yataklara sokuldu. Bunların hepsi gösteriydi. Ancak Will'le benim tahta kılıçlarla yaptığımız gösteri kadar gerçekti. Evliliklerin hiçbiri henüz tamamlanmamıştı. Ertesi gün Lady Jane anne babasıyla birlikte Suffolk'ta ise Guildford Dudley'de karnının ağrıdığından ve midesinin şişkinliğinden yakınarak annesiyle birlikte evine gitti. Lord Robert ve Dük de sabah erkenden Greenwich'e kralın yanına geri döndü. "Abin neden karısına ayrı bir ev açmıyor?" diye sordum Lord Robert'a. Ona ahırların kapısında rastlamıştım. İri atını getirmelerini beklerken yanımda duruyordu. "Yaptığı çok garip bir şey değil. Ben de benimkiyle birlikte oturmuyorum," dedi. Dorham House'un çatısı gökyüzünde yan yattı. Geriye doğru sendeleyip duvara tutunarak dengemi sağladım. "Senin bir karın mı var?" "Oo, bunu bilmiyordun değil mi küçük kahinim? Her şeyi bildiğini sanıyordum." "Bilmiyordum," diye lafa başladım. "Ah evet, küçük bir oğlan çocuğuyken evlendim ve bunun için şimdi Tanrı'ya şükrediyorum." "Çünkü karını çok mu seviyorsun?" diye kekeledim. Kaburgalarımın altında tuhaf bir acı hissederken. "Çünkü eğer evlenmemiş olsam Jane Grey ile evlenecek ve babamın kumandasında dans ediyor olacaktım." "Karın saraya hiç gelmez mi?" "Hemen hemen hiç. Taşra'da yaşamayı seviyor. Londra'dan hiç hoşlanmıyor. Bu konuda anlaşamıyoruz ve bu işimi kolaylaştırıyor." Durakladı ve göz ucuyla iri siyah atına binerken diğer atlarla ilgili etrafa emirler yağdıran babasına baktı. O an Lord Robert'ın yanında yüzüyle onlara ihanet edecek bir kadının bulunmamasının, onun babasının muhbiri olarak bir öyle bir böyle davranabilmesini kolaylaştırdığını anladım. "İsmi ne?" "Emmy," dedi umursamaz bir tavırla. "Neden?" Verecek bir cevabım yoktu. Başımı iki yana salladım. Karnıma gittikçe artan bir huzursuzluk basmıştı. Bir an Guildford Dudley'in şişkinliğinin bana geçtiğini düşündüm. Midem yanıyordu. "Çocuğunuz var mı?" "Var" dese, bir kızı olduğunu söylese, çok sevdiği bir kızı, sanırım o an orada büzülüp ayaklarının dibindeki taşlara kusuverirdim. Ama başını salladı. "Hayır," dedi uzatmadan. "Bir gün bana bir oğlum ve veliahtım olacağını söylemelisin. Bunu yapabilir misin?" Başımı kaldırdım ve gırtlağım yanmasına rağmen gülümsemeye çalıştım. "Sanmıyorum." "Aynadan korkuyor musun?" "Hayır" anlamında başımı salladım. "Siz yanımda olduğunuz sürece hayır." Bu lafıma gülümsedi. "Bir kadının bütün kurnazlıkları sende mevcut. Kutsal bir soytarının yeteneklerini saymıyorum bile. Beni deniyorsun değil mi bayan oğlan?" Başımı iki yana salladım. "Hayır efendim." "Evli olmam hoşuna gitmedi." Şaşırdım sadece. Lord Robert eldivenli elini çenemin altına koyup başımı kendisine çevirdi. Siyah gözleriyle yüzleşmek zorunda kaldım. "Yalan söyleyen bir kadın gibi davranma sakın. Bana gerçeği söyle. Genç kızlık arzularıyla mı boğuşuyorsun, benim küçük bayan oğlanım?" Gizleyemeyecek kadar gençtim. Gözyaşlarının gözlerime dolduğunu ve orada öylece kaldığını hissettim. Robert'ın beni kıstırmasına yol açmıştım. Robert bu yaşların anlamını biliyordu. "Arzuluyorsun. Beni mi?" Yine bir şey söylemeden gözyaşlarımın arkasından buğulu buğulu uyuşmuş gibi ona baktım. "Babana sana kimsenin zarar vermeyeceği konusunda söz verdim," dedi şefkatle. "Ama olan oldu bile," dedim kaçınılmaz gerçeği itiraf ederek. Siyah gözleri sıcacık başını iki yana salladı. "Bu hiçbir şey değil. Bu gençlik aşkı, ergenlik vurgunu. Gençliğimde ben de hataya kapılıp bu kadar basit bir neden yüzünden evlendim. Ama sen bunu aşacak ve yoluna devam edip sözünle evlenecek bir ev dolusu siyah gözlü çocuk doğuracaksın." "Hayır" der gibi başımı salladım. Boğazım düğümlenmişti, konuşamadım. "Önemli olan aşk değil bayan oğlan. Önemli olan o aşkla ne yapmayı tercih ettiğin. Sen kendi aşkınla ne yapmayı tercih ediyorsun?" "Size hizmet edebilirim." Soğuk ellerimden birini alıp dudaklarına götürdü. Büyülenmiş halde dudaklarının parmak uçlarıma değişini hissettim. Dudak dudağa verilen bir öpücük kadar mahremdi. Dudaklarım özlemle büzülüp yumuşadı. Sanki beni orada, bahçede, herkesin önünde dudaklarımdan öpecekmiş gibi. "Doğru," dedi yumuşacık bir sesle, başını kaldırmadan dudaklarıma doğru fısıldayarak. "Bana hizmet edebilirsin." Kendisini seven bir hizmetkârı olması bir erkek için büyük nimet. "Benim olur muydun bayan oğlan? Tüm kalbin ve ruhunla ve senden istediğim her şeyi yapar mıydın?" Bıyıkları baykuşunun göğsündeki tüyler gibi yumuşacık dokunuşlarla elimi okşadı. "Evet," dedim, verdiğim sözün büyüklüğünü kavrayamadan. "Ne istersem." "Evet." Anında kararlı bir tavırla doğruldu. "Güzel. O zaman sana yeni bir görev veriyorum, yeni bir iş." "Sarayda yapacağım bir şey değil mi?" diye sordum. "Değil. Ama krala benim için ricada bulundunuz," diye hatırlattım. "Ben onun soytarısıyım." Dudakları acıma duygusuyla bir an büzüldü. "Zavallı oğlan seni özlemeyecektir, merak etme. Yarın Greenwich'e gel, diğerleriyle birlikte. İşinin ne olduğunu o zaman söyleyeceğim." Önünde müthiş bir macera varmış da bir an evvel başlamak için sabırsızlanıyormuş gibi kendi kendine güldüm. "Yarın Greenwich'e gel," dedi omuzunun üzerinden, hızlı adımlarla atına doğru ilerlerken. Seyisi, efendisinin çizmelerini tutmak için ellerini birleştirdi ve Lord Robert atının yüksek semerine yerleşti. Atını döndürüşünü, sonra gürültüyle ahırların bulunduğu alanı terk edişini, Strand'a çıkıp sabahın soğuk İngiliz güneşine karşı yol alışını seyrettim. Babası daha dengeli adımlarla onu takip etti ve ben dükün gücüne olan saygılarını göstermek üzere bütün hizmetkarların şapkalarını çıkartıp başlarını eğdiğini gördüm. Ama yüzlerinde neşe yoktu. 9. ayrımın sonu. Sayfa 85. Devamı 10. ayrımda.